Ayrım 14.
İzmir'de tanımıştım ben Kepioğlu'nu. Ama tenezzül etmez gibi hep uzaktan geçerdi. Beni küçük görüyor olmalıydı. Burada ise beni Nikita ve Lefteri ile arkadaşlık ederken görünce gülümseyip pohpohlamaya koyulmuştu. Daha iyi yaranabilmek için Lefteri'nin nelerden hoşlandığını benden öğrenmeye kalkıyordu salak. Bu giritli deli fişek dedi bir gün bana. Oturaklı insanlardan pek haz etmiyor da daha çok ölçüsüz insanlardan hoşlanıyor galiba. Ne dersin Manoli? Aynı fikirde değil misin sen de? Benim henüz fikrim yok dedim. Hiç kimse sevmiyordu Simo'yu. Ama hiç kimse de oynamaya hazırlandığı alçakça rolü aklının ucundan geçirmiyordu. Bir sabah endişe içinde çıkıp geldi Lefteri. Paris'ten aldığı bir mektup vardı elinde. Al bak şuna, kardeşim neler yazıyor dedi. Eğer doğruysa küçük Asya'ya ebediyen elveda diyoruz. Drostakis'in yüzü mektubu okur okumaz mosmor kesilmişti. Namussuzlar dedi dişlerini gıcırdatarak. Acı bir gülümseyişle Latife'ye vurmak istedi Lefteri. Desene, sev vazosu fabrikadan kırık çıkmış. Konuşmalarına karışmadım. Çünkü alçak sesle konuşuyorlardı. Ama Lefteri gidince sordum Drostakis'e. Daha ne olsun istiyorsun Manoli dedi. Fransızlar Kemal'le 90 yıllık bir anlaşma imzalıyorlar. İngilizler Musul petrolü için pazarlık ediyor. Hatırlıyor musun Londra konferansı için sana söylediklerimi? Bekir Bey'i Suriye'ye dönen bir kuzu gibi sevgiyle karşılamışlardı. Yunanlıları ise bir an önce başlarından def etmek istedikleri bir uzak akraba yerine koydular. İonya ve Doğu Trakya nüfusunun çoğunluğunu Yunanların teşkil ettiğini sanıyorduk biz diyorlar. Meğerse aldanmışız. Bu mesele yeniden incelenmeli. Uluslararası komisyonlar kurulsun yeniden. İstatistik ve raporlar hazırlansın. Bizden kanımızı dökmemizi istedikleri vakit Küçük Asyalı Trakya nüfusunun hangi oranda kimlerden meydana geldiğini bilmiyorlardı sanki namussuz eşoğlu eşekler. Bir uğultu yerleşmişti kafama. Drostakis'e inanmak istemiyordum. Niçin söylüyor bütün bunları bana? Kendi düşünme tarzımı bırakıp da onun gibi düşünmem için mi? Fısıldayan bir sesle biz kendi belamızı kendimiz aradık dedim. Eğer bu Alman dostu Kral Konstantin'i istememiş olsaydık durum şimdi bambaşka olacaktı. Birden soğukkanlılığını kaybetti Drostakis. Ah Aksiyotis, şunu iyice bir kafana çak ki Kasım seçimleri ve yurttaşların birbirine düşmesi doğrudan doğruya yabancıların eseridir. Bizi birbirimize onlar düşürdü. Bizim kralı isteyip istemememiz politikasını değiştirmezdi onların. Çünkü artık menfaatleri değişmişti ve bir bahane buldular. Dedikleri doğruydu aslında ama bunları kabul ettiğim takdirde Küçük Asya'nın kaybolduğunu da kabul etmem gerekecekti. Ve ben her şeyden önce bir Anadolu çocuğuydum. Yavaş yavaş mırıldanmaya, muhakeme etmeye ve suçlu aramaya başlamıştı askerler ve bu da ürkütüyordu beni. Sık sık söylediği bir söz vardı Drostakis'in. Eğer askersen ve sorarsan kendi kendine ben ne için ölüyorum diye ayvayı yersin dedi. Ve eklerdi hemen. Ne yani bir avuç mısırla mı yürüyecek bizim ordu Kızıl Elma'ya kadar? Oysa Türkler için durum bambaşka. Tarlası için, camisi için, ailesi için savaşıyor Türkler. Sakarya demek Termopil demekti onlar için. Sakarya diyor ve ölüme meydan okuyorlardı. Ve askerler bugün Drostakis haklıymış demeye koyulmuşlardı. Taarruz emri geldiği zaman cephede bir telaş başlar. Olayları önceden gördüğünü belli etmez hiç kimse. Ve bir ziyaretçi çıka gelir çağrılmadan. Oturur her birimizin yanına sorar. Ne haber? Hiç kimse adını anmak istemez. Bu bin kere lanetli ziyaretçinin ama inatçıdır ziyaretçi. Ayrılmak bilmez yanımızdan. Ve haykırmak istersiniz sonunda. Hayır, hayır, hayır. Sıra bende değil. Tanrı bana daha çok seneler verdi yaşamam için. Acı çektim ben, görmüyor musun? Ne felaketlerden geçtim. Yapacak bir alay işim var daha. Ve daha çok gencim. İzmariti dudaklarına yapıştırmış, heyecan içinde uzaklara bakan şu asker, cümlesini yarıda kesip sinirli sinirli gülmeye başlayan öteki ve onun yanındaki çocukluğunu hatırlayan, hani hep kerhane sahneleri anlatırdı, hepsi, görünmez ziyaretçiyle gizli görüşmeye başlamışlardır. Ve ancak silahı alıp, yanında kumanda eden bir onbaşı, bir çavuş, bir yüzbaşı, yaptığını bilen bir general ve açılmış bayraklar ve önde borazan sesleri, arkada topçu kuvveti düşmana doğru atıldığında ancak savaş başladığında değişir her şey. Düşünemezsin artık, sadece dövüşürsün. Bir genel taarruzun an meselesi olduğu haberi dolaşıyor birlikte. Emirler, hazırlıklar, her şey bunu gösteriyor. Drostakis'in parmakları geziniyor durmadan yere yayılmış haritanın üzerinde. Bazıları eğilip bir göz atıyorlar, tek kelime söylemeden dönüp gidiyorlar sonra. Aramızdan 2-3 kişi ima dolu mektuplar gönderiyor. Ben belki de sağ salim dönerim ama... Biri bir düğme dikiyor işte. Kağıtlarını gözden geçiriyor öteki. Bir üçüncüsü yüzündeki ergenlik sivilcesini patlatıyor. Karısını ve çocuğunu kaybetmiş ve o güne kadar Allah'a şükredelimden başka bir şey söylememiş olan memleketin Filipos birden yırtıyor sessizliği. Hiçbir vakit kötülük düşünmem ben. Ama hiç kimseye şaşırtmıyor bu beklenmedik söz. Ne düşünüp de söylediğini biliyoruz. Bazılarımız içimizden tamamlıyoruz o sözü. İhtiyacımız var. Midilli Gavrilelis'in ağzı işliyor işte gene ve Arsenis onunla dalga geçiyor. İyice tıkın ha. Bir de sigara tüttür ardından. Karnın tok gideceksin öbür dünyaya. Tütünün keyfini çıkarıp da gideceksin. Bense postallarıma öfkelenmekteyimdir. Dar geliyor namussuzlar. Bugün çıkardılar bu huyu. Yahut da ayaklarım şişmiş. Hınçla çekip sıkıştırıyorum bağcıkları. Bin bir küfürle düğümlüyorum. Tam bu sırada Lefteri görünüyor. Anlı ter içinde şapkasının siperini her zamankinden daha yukarı itmiş. Bir işaret çakıyordur olsak ise. Yabancı kulaklardan sakınmak için bana doğru geliyorlar. İzmir'e iniyorum Nikita diyor. Gizli ve acil bir görev, anlıyor musun? Kurnazca göz kırparak devam ediyor. Yüzbaşı ile senin için de konuştum. Her şeyi ayarladım gelmem için. Bir daha böyle bir fırsat bulamazsın. Adeta zorla sürüklemişti onu. Uzaklaşmalarını seyrediyordum. Lefteri sık sık duruyor, koca hareketlerle bir şeyler söylüyordu. Düşünceli dinliyordu Drosakis. Sonra o da konuştu. Bir boğuntu sarmıştı içimi. Yüzbaşının bürosuna yaklaşmışlardı. Kupkuru kesilmişti ağzım. Ölüm fermanımı dinleyecekmişim gibi ayağa kalktım. Lefteri Drosakis'i kolundan yakalamış çekiyordu. Geri geri gitmek istiyordu öteki. Direniyordu hep. Futbol maçlarındaki gibi bağırmak geliyordu içimden. Dayan Drosakis, haydi Drosakis diye. Ama elini Lefteri'nin omzuna attığını gördüğüm an bütün şevkim kırıldı. Yüzbaşının eşiğini açtıkları zamansa korkunç bir ürperiş kapladı beni. Yenildi dedim kendi kendime. Kaptırdı yakasını, yazık. Bir ter boşalmıştı vücudumdan. Her yanım ağrıyor gibiydi. Ama bütün bu boğuntu birden bir öfkeye dönüştü. Suçu kime yükleyeceğimi bir türlü kestiremiyor ama köpürüyordum. Hadi bakalım Nikita, sen de geri hizmete aldır kendini. İzmir denen orospu güzeldir. Öyle ya, adamın aklını başından alır kızları. Sabah ayrı, akşam ayrı bir kız bulursun. Öğlenliğinde vatan, fedakarlık. Büyük Yunanistan üstüne şatafatlı cümleler döktürürsün. Bizler de burada cephede okur mest oluruz. Zavallı hak, evet, seni de şeytan götürsün Drosakis, seni de şeytan götürsün. Az kaldı inanıyordum sana, yazıklar olsun. Dönüp yürüdüm. Tiksintiyle tükürmüştüm yere. Sonra da omuz silmiştim. Hay Allah kahretsin be. Ne var bunda üzülecek? O da namussuzun biri ise beni ne ilgilendirir yani? Tanıyor muyum sanki onu? Çocukluk arkadaşım mıydı? Orduda her cinsten adama rastlar insan. Sonra da unutur gidersin. Karavana için kuyruğa giren askerlerin arasına karıştım ben de. Ve yoklama yapan çavuşun sesi yükseldi. Drosakis. Drosakis. Burada. Çok iyi bildiğim sesin geldiği yöne çevirdim başımı. Yüreğimde bir güneş doğmuştu sanki. Yaşa arkadaşım, Allah seni esirgedi. Akşam yatmaya giderken tek kelime konuşmamıştık. Sonra sigara aradığını gördüm. Kayıtsız bir edayla, Lefteri ile birlikte sigaraları da kaybettik dedim. Ne oldu? Seni de kendisiyle İzmir'e almak istiyordu galiba. Hergele dedi. Benim haberim yokken her şeyi ayarlamış. Ama kendi canımı kurtarmak beni ilgilendirmiyor.
Başka bir şey benim kurtarmak istediğim, neyse. Yanlamasına uzandı yatağına. Başını eline yaslayarak alçak sesle Lefteri'den söz etti. Hepten çürüyüp gitmiş olduğunu söylemek yanlış olur. Ama bundan böyle düzelmesini beklemek de yanlıştır. İyi tarafları vardır her şeye rağmen. Emin bir yolla bana yabancı gazeteleri yollamasını istedim. Söz verdi. Biliyor musun Drosakis dedi. Prensip sahibi olup da onlar uğrunda mücadele edenleri seviyorum ben. Aslında başka bir insan olmak istiyorum. Zorluyorum da kendimi. Çaba da gösteriyorum ama bana güvenme. Tamamıyla yüzeyde kalmış döneyin biriyim ben. Benim kendisini dinlediğimi unutmuştu sanki. Kendi kendisiyle konuşur gibiydi. Bunları mı konuşuyordunuz bugün öğleden sonra? Bunun için mi bir türlü ayrılamıyordunuz birbirinizden? Sözlerimin altında gizlenip yatan anlamı ve onu gidiyor sanınca duyduğum acıyı nereden bilecekti? Yatağıma doğru eğilip fısıldadı. Müthiş bir haberim var sana. Simo Kepioğlu muhbirlik yapıyor. Hafiye olmuş, işitiyor musun? Ayağını denk al, dikkatli ol ona karşı. Beklenen büyük taarruzu bizim tümen başlatmamıştı.
Geceleri durmadan siper kazıyorduk ve düşman da durmadan mevzilerimizi bombalamaktaydı. Köpürüyordu Drosakis. Bu iğrenç mermileri işitiyor musun Aksiyotis? Fransız orospuları bunlar. Fransızların Kemal'e hediye ettiği orospular. Bir de şunları dinle. Bunlar da İngiliz. Pis Musul petrolü karşılığında Londra'nın hediyesi. Patlayıcı maddeyle doldurdular Kemal'in depolarını. O da savunuyor işte böyle. Umrunda değil. Hepsi ona silah vermek için yarış ediyorlar. Bütün o namussuz yabancı şirketler donlarını sıvamış, acaba bizi de düzer mi Kemal diye hasretle beklemekteler. Puştlar. Uzun süredir ordudan yükselen mırıltılar yavaş yavaş homurtu haline almıştı. Artık lafını esiremiyordu askerler. Düpedüz bağırıyorlardı. Bıktık savaştan. Kimisi kaçmayı düşünüyordu. Kimisi de kendi kendini yaralamayı. Bir alayda ayaklanma olmuştu. Her şeyden mahrum kalmıştık bütün kış boyunca. Doğru dürüst bir yatacak yerden, üniformadan, gıdadan, ücretten. Sadece soygunculuğu düşünür olmuştuk. Türk köylerini talan etmeye koyulmuştu askerler. Ve Kemal haklı olarak düşmanın yaptıklarından ben utanç duyuyordum şeklinde demeç veriyordu. 1914'lerdeki Türk ordusunu hatırlatıyordu bana içine düştüğümüz durum. Yüreğim sızlıyordu. Şimdi Türklerin tarafına geçmişti cesaret ve direnç. Kadınlarıyla çocukları bile sırtlarına erzak ve cephane yüklenip ordularına ve çetecilere yardıma koşuyorlardı. Bütün ahali bizi casusluyordu. Bakışlarıyla bile vuruyorlardı bizi. Kör Mehmet'in damadı ölmemişti, hayır. Tepeden tırnağa cesaret kesilmiş insanlar fışkırmıştı onun kanından. Kemal'in direnme hareketi Türklere yepyeni bir yürek verdi. İlk söylediği zaman bana Drosakis'in boğazına sarılmak arzusunu veren bu cümle şimdi gerçeği dile getirmekteydi. Ya öteki söyledikleri, onlar da mı doğru çıkacaktı yoksa? Haksız bir dava uğruna mı bunca kahramanlık göstermiş, bunca kan dökmüştük yoksa? Ya söylediği gibi durum tam bir felaketin sadece başlangıcıysa? İşimiz ne burada bizim? Ne yapmak için buradayız biz? Hayır, bu türlü şüphelerle kazanılmaz bu savaş. İman etmeliyiz. Ama nasıl ve neye? Drosakis'e söz ettim endişelerimden. Sende bir cevher olduğunu biliyordum dedi. Olgunlaştı düşüncen. Şimdi artık açıklığa ermesi gerek namussuzun. Bir gün bana hürriyet için mücadele demiştin. Kimin hürriyeti için? Kararlı bir sesle kestim sözünü. Bu konuda bir tek kelime daha söyleme dedim. Başlama yeniden. Başkaları düşünsün onu. Hükümet düşünsün. Generaller ve bilginler düşünsün. Küçük Asyalı bir askerim ben. Gözlerimi yumar, kulaklarımı tıkar, dövüşürüm. Vururum, ilerlerim. Drosakis'in sağ kaşı kızıştığı zamanlar olduğu gibi titremeye başlamıştı. Kafasını biraz olsun çalıştırmak zahmetine katlanmayıp da omuz silkenler aslında büyük bir suç işliyor. Ve sen Aksiyotis, sen daha da suçlusun. Sanıyor musun ki tarihi yapanlar hükümet adamlarıyla generallerdir? Gözlerini yumar, kulaklarını tıkarsın ama onların uçuruma doğru ittikleri bir tekerlek olup çıkarsın. Ama sen böyle aciz bir alet değilsin ki Manoli, halksın sen, halk. Ve olayları değiştirebilmek için anlamak zorundasın. Durdurmak imkansızdı. Konuşuyor, konuşuyor, kendi söylediklerini kendi dinleyerek ve kendi kendini heyecanlandırarak durmadan konuşuyordu. Başka bir türlü düşünmek mümkün müydü? Mümkün müydü onun bu kadar açıkça gördüğü şeye karşı kör kalmak? Ben de dövüşüyorum işte, ne olmuş yani diye haykırdı. Ben de hayatımı koymuş dövüşmekteyim. Ve ömrümün en güzel yıllarını Türkiye'nin dağlarına gömdüğümü de düşünmüyorum üstelik. Beni asıl ürküten vatana ve halka zararı dokunacak bir hatayı suç ortaklığı etmek. Vatan sözü senin ağzına yakışmıyor diye direttim. Yanılıyorsun Manoli dedi. Ben de severim vatanımı. Yalnız onu hükümet ve devletle karıştırmam. Drosakis'in mantığı her seferinde bende bir yankı buluyordu ama bir türlü cesaret edip de dinleyemiyordum o yankıyı. Dehşete kapılıp kaçıyordum hemen. Ve gidip Kırmızı Dis'i yanına oturuyordum. Zafer'e körce iman etmişti Kırmızı Dis, fulacıklıydı. Anasını, babasını, kardeşlerini, toprağını sevdiği kızı. Nesi varsa hepsini kaybetmişti savaşta. İmanını kaybetmemişti. Köyünü yakıp yıktıkları vakit sadece o kurtulmuştu ve Kırmızı Dis uğradığı felaketleri anlatınca taşlar bile ağlamaya başlardı. Askerler ilkin saygı ve acı duyarak dinlemişlerdi onu. Sonra kanıksadılar. Hiçbir şeyden etkilenmiyorlardı artık. Sadece cinsel hislerini uyaran hikayeleri dinliyorlardı. Kırmızı Dis be diyorlardı. Genç kızların ırzına nasıl geçiyordu o namussuzlar? Asıl onu anlat bize sen. Biz bir Türk köyüne daldığımız vakit küçük hanımları yumuşak bir şekilde çekeriz altımıza. Boğazlamayız. Derken bir başkası atılıyordu söze. Zaten hepsi azgın oluyor o yavruların. Ve gülüyorlardı hep bir ağızdan. Ne olmuştuk? Niye böyle olmuştuk biz ya Rabbi? 1922 ilkbaharı başında taburumuz Afyonkarahisar dolaylarında bir yaylada konaklıyordu. Askerler dağılmıştı. 2 saat kadar bir soluk alma vaktimiz oluyor ve tehlikeyi düşünmüyorduk artık. Ortalık öylesine sakindi ki harbi unutuyordu insan. Dağlar gurur içinde seriyordu gözlerimizin önüne kocaman kütlelerini. Sık ormanlar orada burada kar lekeleriyle parıldıyordu. Yamaçların eteğindeki açıklıklarda ufak köyler seçiliyordu. Dağılmış otlayan koyunlar gibi her şeyin dışında, her şeyden uzak ve tek tük ekili tarlalar uzanlığımız için serilmiş halıları andırıyordu. Dere yataklarında sular şırıldıyor, milyonlarca nilüfer fışkırıyordu eriyen karlardan. Ağaçlarda filizler kabarmaktaydı. Böcekler, sürüngenler, kuşlar, dört ayaklılar hepsi sevişmeye hazırlanıyordu. Ve biz bu tabiatın en sefil, en gadre uğramış yaratıklarıydık. Güneşi içimize sindirmek için dolaşırken sık çimenlerle kaplı bir köşe bulup uzandık. Drosakis sırt üstü yatmış, büyük bir zevkle kaşınıyor, avuçlayıp burnuna götürüyor otları, kokuyu ciğerlerine dolduruyordu. Havayı kucaklamak istermiş gibi kollarını açarak, ''Ne güzeldir şu namussuz hayat'' dedi. İnsan bazen çocukluğuna dönmüş gibi oluyor. ''Çocukluk, Onyo isminde bir merkebimiz vardı arkadaşım, onu hatırlatıyorsun bana. Bahar gelmeye görsün, o da senin gibi otların içine yuvarlanır dururdu böyle. Nasıl da akıllı bir hayvandı, bilemezsin Nikita.'' Bütün gün boyunca oradan oraya dolaşır gezer, şakalaşır bizimle ve lakin yularla yükün kokusunu alır almaz kaybolurdu ortadan. Dört bir tarafı arar, bulamazdık bir türlü. Bağırırdık avazımız çıktığı kadar, Onyo, Onyo diye. Ve sonunda elimize geçirdiğimizde tıpkı bir insan gibi hem sert hem de yumuşak bir eda ile yaklaşır, her bir yanımıza sürterdi artık kocaman kafasını. Birden garip bir duygululuk vermişti bana Onyo'yu hatırlamak. Bir süre daha söz etmek istiyordum hayvandan ve Drosakis'in kendi hatıralar ummanından başını alıp gittiğini fark etmedim bile. Bak sana ismini neden Onyo koyduk onu anlatayım. Hoş bir hikayedir değer. Çocukluk çağımdaydı. Kahveye bir yabancı geldi. Eski harabeleri gezmeye gelenlerden biri. Zayıf ve upuzun bir adam. Şu anda bile açık renk kedi gözleri ve seyrek kocaman dişleriyle görür gibiyim adamı. Ne istiyor bu İngiliz diye sordu birisi. Bir şeyler söylüyor bize. On on, on diyordu hep İngiliz. Ne demek bu yahu çocuklar? Bilen birisini çağırın bari. Kayıkçı kaptan Nikola atıldı hemen. Ben biliyorum dedi, merak etmeyin. Şarap istiyor adam. On on, eski Yunanca'da şarap demektir. Köylüler hayranlık içinde haykırdı. Hay sen çok yaşa. Ve konukseverliklerini göstermek için gidip fıçıdan bir okka şarap çektiler. Ama adamcağız gene aynı teraneyi tutturmuştu. No, no dedi. No inon, on on, on on. Tam bu sırada köy hekimi Haylaridis geçiyordu kahvenin önünden. İngilizce bilirdi o. Çağırıp sordular. Ne istiyor bilir misiniz dedi. Haşa huzurdan bir eşek istiyor. Dimitro'nun eşeğini. Onun eşek demektir. Nikita gülmüştü. Yahu Aksiotis diye kesti sözümü. Bu çimen sana hatırlata hatırlata sadece bir eşeği mi hatırlatıyor yani? Başka hiçbir şey hatırlatmıyor mu sana bu çimen? Sevgilini alıp da otlar üzerinde şöyle yuvarlanmadın mı hiç? Ve dayanılmaz bir arzuyla dolup taşmadı mı için? Kolay kolay açılmaz köylü, hele bu meselede son derece ketumdur. Geceleri daha hala acısını çektiğim Katina'nın hatırası kutsaldı benim gözümde. Nitekim Drosakis de en ufak bir fırsatta uzun mektuplar yazdığı sevgilisinden hiç söz etmemişti. Üstelik arkadaşlarımızın durup dinlenmeden kadın lafı etmesi bize bir çeşit tiksinti veriyordu. Ama şu anda durum başkaydı. İzzeti nefsimle oynanmış sayıyordum kendimi ve Adviye ile birlikte yaşadığım maceranın bir kısmını anlatmaya koyuldum. Anladığım kadarıyla dedi, eğer Ankara'ya girecek olursak orada bir evlat bulacaksın. Küçücük bir Mehmet. Ama bu itiraf beni teselli etmek yerine büsbütün bulandırmıştı. Alevler içindeydi yüzüm. Haddinden fazla uzun bir süredir kadınlardan uzak kalmıştım. Drosakis şüphesiz benimkine benzer düşüncelere dalmış bir ot koparıp emmeye koyulmuştu. Rezil ettiler hayatımızı dedim. Savaş üstüne savaş derken orasından çaldılar, burasından kırptılar hayatımızın. Kuşa döndürdüler bizi. Bir şeylere gebe bıçağı. Ama bunca acılı bir doğumdan bakalım ne türlü bir çocuk çıkacak. Birazcık güzel gün yüzü görebilseydik hiç değilse. Cümleyi tamamlamama kalmadan bir akrep sokmuş gibi ikimiz de fırlayıp dikilmiştik. Karşımızdaki tepeye gözleme karakolunun arka tarafına doğru sürüne sürüne Türk çetecileri tırmanmakta ve orada hiçbir şeyden habersiz nöbet tutan Kırmızı Diz'e hücuma hazırlanmaktaydılar. Kırmızı Diz diye haykırdım avazım çıktığı kadar. Türkler geliyor. Elim tetikte yandaki yıkık çitin arkasına sıçradım. Uykumda bile yanımdan ayırmıyordum zaten silahımı. Drosakis de bu arada kendi silahına doğru sürülmekteydi. Çığlığımı işiten Türkler hemen ateş etmeye ve el bombaları fırlatmaya başlamışlardı. İyi nişancı olduğumdan şarjörümü üzerlerine boşalttım. Nikita bu sayede kendini bir siperin ardına atabildi. Ve aynı anda kırmızı disin olduğu yerde şöyle bir dönüp yamaca yuvarlandığını gördük. Gene o anda hemen yanı başımızdaki çalıkların arasında sağır bir gürültü kopmuştu. Soluğumuzu kesip bekledik. Gitmişler miydi, ateş etmek üzere siperlenmişler miydi yoksa? Tam öğle vakti hücuma kalkmak. İyi alamet değil bu. Peki ama bizimkiler neredeydi? Bir çıkar yol bulabilmek amacıyla dört bir yanı tarıyordu bakışlarımız. Ve birden yandaki çalılıktan dışarı taşmış iki postal çarptı gözlerimize. İki hareketsiz ayak. Bekledik bir an. Sonra daha iyi görebilmek için biraz sola kaydık. Bir askerdi bu. Türklerin attığı el bombaları ona isabet etmişti. Ve o saat ölmüştü tabii. Gözlerini kapamak için yaklaştım ve bir çığlık attım kendimi tutamayıp. Simo! Önce şaşkınlık içinde baktı. Drosakis ölüye, sonra bakışlarında bir tiksinti ve öfke belirdi. Pis muhbir dedi tükürür gibi. Bizi casuslamaya gelmiştin öyle ya. Altı üstüne gelmiş bir haldeydi yüzü Simon'un. Aldandığımı sanmıştım. Bu derece aşağılaşacağına inanmak istemiyordum aslında. Kıvırcık saçlarına, benli kocaman burnuna bakıyordum. Onun saçları onun burnuydu bunlar, evet. Ama gözler, patlamıştı gözleri. Ve kalın dudaklarının yerinde de kocaman bir delik vardı. Ağız, dil ve dişler hepsi birbirine karışıp erimişti sanki. Kimliğinden emin olmak için ceplerini kurcalamak geldi aklıma. Sağ cebindeydi eli, kas katı kesilmişti. Özenle katlanmış bir kağıt tomarına yapışmıştı sımsıkı. Tanıdım hemen. Drosakis'in notlarıydı bunlar. Onun kitap harflerini andıran yuvarlak yazısını ve lefterinin verdiği ince pembe kağıdı nasıl hatırlamazdım. Ve tomara kendi el yazısıyla bir not yinelemişti Simo. Kelimenin tam anlamıyla alt üst olmuştum. Drosakis'i aradı gözlerim. Kırmızı dise yardım etmek için tepeye tırmanmaktaydı. Ve kırmızı diz, göremiyorum, gözlerim, gözlerim gitti diye haykırıyordu avazı çıktığı kadar. Tomarı cebime sokuşturdum hemen ve bir ölünün üzerine balgam atıp günaha girmemek için hızla uzaklaştım oradan. Drosakis'in kendini siperlemeksizin fırlamış olduğunu düşündükçe içim titriyordu. Bu sefer işi bitiktir diye geçti içimden. Ve onu geri döndürmenin yolunu ararken ateş sesleri yükseldi gene. Türkler görünmüştü. Şeytan gibi çıkıvermişlerdi ortaya.